أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امامتي امام علي عليه السلام. در فصل پیش گفته شد که اختلاف اساسی شیعه و اهل سنت درباره ماهیت امام و جایگاه اون در اسلام سبب شده است که این دو گروه در تعیین جانشین حقیقی پیامبر اتفاق نظر نداشته باشند. Şimdiye kadar ki imamet konusunda ki imametin konumu, imametten ne anlıyoruz bahsinde gördük ki Şia ile Ehl-i Sünnet arasında esaslı bir ayrışım var. Şia imamet makamını bir ilahi makam olarak görürken Ehl-i Sünnet'e göre imamet makamı bir beşeri makamdır ve sırf yönetimle idareyle sınırlıdır. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet imamet makamına öncelikle siyasi bir makam olarak bakmaktadır. Dini açıdan da imamet makamına verdiği yetki ve görev diğer dini alimlerinin, yani eğer biliyorsa yani normal bir alimin yetkisinden öte bir şey değil. Yani o da bir alim olarak, eğer alim ise o da din konusunda izhar-ı nezer edebilir, dini konuda insanları bilgilendirebilir. Ama din konusunda merci o değil. Yani onun kendisi de bilahare normal ulemadan birisi olarak telakki edilir. Ama siyasi konuda onun kararları elbette ilzamidir, bağlayıcıdır. İlla da icra edilmesi gerekiyor. Çünkü siyasi yönetim onun elinde, iktidar onun elindedir. Böylece Ehl-i Sünnet'e göre imamet daha çok siyasi bir makamdır ve gördük ki seçimi onun iktidarı ele geçiriş tarzında da farklı görüşler ve farklı yöntemler beyan ettiler. Ama Şia'ya göre gördük ki imamet makamı bir ilahi makamdır ve bir kere imamda aranan şartlar çok farklı şeylerdir ve onun tayini de beşerin elinde değil, siyasi bir makam olmakla sınırlı değil o. Belki asıl boyutu beşeri Allah'a götürme, Allah'a hidayet etme boyutudur imamın. Siyasi boyutu ise o da yine sadece bu boyutunun bir bölümü, bir kısmı olarak, bir boyutu olarak ön plana çıkmaktadır. Eğer beşer onu imam olarak kabul ederse o onları Allah'a bütün boyutuyla götürür. Siyasi yönden de onları Allah'ın kulluğuna götürmesi bunun yapabileceği imamı yapabileceği işlerden birisi olur. Dolayısıyla Şia imamet makamını ilahi bir makam olarak gördüğünden dolayı imamın tayininde ilahi beyanın şart koşmuşlar nas diye. Diyor ki işte bu ayrışım Şia'nın ve Ehl-i Sünnet'in imamet makamına bu farklı bakışları sebep oldu ki Şia ile Ehl-i Sünnet arasında peygamberden sonra peygamberin halifeleri bilfiil kimlerdir? Bu fiiliyet aşamasında da ihtilaf oluştu. Ehl-i Sünnet'in yani bu mantığı kabul eden insanlar peygamberden sonra birinci halife Ebu Bekir, ikinci Ömer, üçüncü Osman olmak üzere ve dördüncü İmam Ali Aleyhisselam böyle sıraladılar. Yani bu şekilde bir sıraladılar. İmam Ali Aleyhisselam'ı da yine ona da mesela ilahi bir şey vermediler. Belki aynı statü vermediler. Aynı diğer halifelere statüsü gibi statüdür. Bunları dört tanesini Hulefai Raşidin olarak, yani bunlar artık rüşte eren halifeler olarak kabul ettiler. Bunları bir şekilde kutsamış da oldular yani, ama ilahi boyutunu kabul etmemekle birlikte peygamberlerde olduğu gibi bunları bir şekilde çok dürüst halifeler olarak gördüler. Daha sonra da bildiğimiz gibi Emevi Hanedanı hilafeti ve arz edeyim ki Abbasiler ve nihayetinde Osman ailesinin yani Osmaniler Türklerin hilafet ele geçirmesi ta nihayetinde hilafet makamı lağv oldu mesela bundan bir 100 yıl küsur önce.
Hocam?
Evet.
Ama dün bir önceki dersimizde Ayşe'nin Ömer için söylediği yani yaptığı o kadar değişik şeyler vardı ki hani şunu indirin buradan gibisinden.
Osman için söylemiş. Osman için söylemiş. Evet, evet.
Ona rağmen nasıl dördün aynı kapıda tutabiliyorlar? Hani yaptıkları işler.
Evet yani bilahare bu da çelişkidir yani. Hem bir taraftan Hulafay-ı Raşid'in diyeceksin. Hem bir taraftan mesela diyelim ki onların mesela ilk iki halifede o kadar değil de özellikle Osman konusunda o kadar bir tartışmalı bir durum ortaya çıkacak ki Osman'ı bizatihi sahabenin katılımıyla, sahabenin önde gelenlerin katılımıyla öldürecekler. Hatta defnedilmesini Müslümanlar mezarlığına müsaade etmeyecekler. Müslümanlar onun cenazesine katılmayacaklar. Müslümanlar mezarlığına defnedilmesine müsaade etmeyecekler. Üç gün boyunca cenazesi yerde kalacak. Nihayetinde gizlice Yahudilerin bölümünde defnedilecek ve bu da bir çelişkidir tabi olarak. Yani bu dolayısıyla Ehl-i Sünnet'in yani beyanatları bir çelişkilerle iç içedir yani.
Yani verecek yani, cevapları yok bu konuda.
Yoktur yani. Ne diyebilirsin mesela? Yani bir taraftan hem diyeceksin ki bu Raşid'dir hem bir taraftan de mesela ona o muameleyi yapacaksın ki bizatihi Talha ve Zübeyir muhasereye katılacaklar bunlar. Osman'ın suyu kesecekler ve bunların da katılımıyla mesela Medine'de bulunan sahabenin katılımıyla Ayşe'nin de fetvasıyla ve misali zalikle bu öldürülecek hatta ondan sonra sahip çıkılmayacak belki men edilecek bu artık gayrimüslim de denilecek yani Müslümanların mezarında defnedilmesine müsaade edilmeyecek yani bu az edeyim ki bir büyük çelişki var şeyin içerisinde ama artık bu çelişkiler bir şekilde örtülüyor yani. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet'in sıralaması budur. Yani Hulafay-ı Raşidin, ardından da Emevi Hanedanı, ardından Abbasiler, ardından Osmanlılar ve şimdiki yönetimleri de daha artık hilafet değil de yine Emir-ül Müminin veyahut da mesela diyelim ki Ulul Emr olarak kabul ediyorlar yani. Şimdiki mesela Suudi Arabistan'ın kralına mesela oranın uleması Emir-ül Müminin diye hitap ediyor. Müminlerin emiri diye hitap ediyorlar. Halife olarak kabul hitap etmeseler bile Halifet-i Resulullah demiyorlar ama Emir-i Rumi'nin diyorlar. Bu Ehl-i Sünnet'in bil fiil getirdiği bir yönetim yani Peygamber'in yerindeki şahsiyetler Müslümanların önderler olarak sıralamasıdır ama buyuruyor ki Şia çünkü imamet makamını ilahi bir makam gördüğünden dolayı ve bunun seçiminde ilahi bir seçim olduğunu bir kabul ettiğinden dolayı Şia'ya göre imamet makamı İmam Ali Aleyhisselam'dan başlamaktadır ve 12 imamla bitmektedir. Yani 12 imam dışında, 12. imam dışında ya bu sıralama ya İmam Ali Aleyhisselam ve onun soyundan gelen 11 tane evladı dışında hiçbir kimse, hiçbir fert Resulullah'ın halifesi, Resulullah'tan sonra müminlerin emiri, müminlerin imamı konumunda değil. Buyuruyor ki burada her ne kadar bilahare şartlar uyumlu olmadı İmam Ali Aleyhisselam ilk baştan peygamberin yerinde resmen yani açıktan bil fiil Müslümanların iktidarı önderliğini ele alamadı ama bunun manası bu değil ki İmam Ali Aleyhisselam imamet makamını yapmıyordu. Yok imamet makamı yine İmam Ali Aleyhisselam'ın elindeydi. Bu sadece insanların biatıyla fiiliyete geçen yani itaatiyle icraata geçen bu siyasi boyutu tatil edilmiş oldu. Yine İmam Ali Aleyhisselam peygamberin yerinde imam idi ve insanlara layık olan fertlere yani Allah'a gitmek isteyenlere yine Allah'ın yolunu gösteren imam oydu. Oydu insanların manevi boyutuyla terbiyeleri yine ötesindeydi ve tekvini açıdan kendi görevini neyse onu ifade ediyordu ve irşadi açıdan da yine insanlara o Allah'a giden yolu ve doğru yolu, dinin muhafazasını, dinin mümkün olduğu kadar tahriften uzak olmasını, dinde bidatların çıkmasına engel olması gibi görevleri bunu yine yapıyordu. Tabii o imkan dahilinde dinin çerçevesini korudular ama tabii dinin çerçevesini ve ana ilkelerini her hem ehli sünnette de korunmuştur. Yani öyle değil ki şimdi ehli sünnet değer bir insan ehli sünnet içerisinden çıkar Allah'a gitmek isteye orada da yeterli malzeme bilhara imamlar aleyhisselamın sayıyla kalmıştır. Oradan da yola çıkanlar, doğrudan sadakatle yola çıkanlar nihayetinde bir merahili kat ettikten sonra hakiki hidayete de ulaşabilirler. Dolayısıyla bu kişiyle bu bir fiil, böyle bir ortam ortaya çıkmış oldu. Yani Ehl-i Sünnet'in imameti öyle oldu yani ki böyle. Ve sonra diyor ki Şia peki bu görüşünü yani ki bu ilahi makamdır Allah tarafından tansis edilerek, tayin edilerek bu makama gelinir. Buna dair neler var elinde, ne gibi bir deliller ikame eyledi, etmektedir. Buyuruyorlar ki Şia bu konuda hem Kur'an-ı Kerim hem Peygamber'in sünnetinden burada hem de aklı boyutları yani aklı deliller de yerinde olmak üzere Şia üç koldan bir Kur'an-ı Kerim, iki Peygamber'in sünneti, üç aklı, aklın kendi hakemliği, aklın kendi hakemliği açısından bu Ehl-i Beyt'in imameti, yani İmam Ali ve evlatların imametine delil ikamet etmiştir. Ama mesela diyelim ki bu aklı verilerden birisini sadece bir kelime az edeyim, bu asıl konumuza dönecek. Mesela örneğin Arap edebiyatının kurucusu, Eruz dalının kurucusu sayılan Ferahili denilen bir meşhur şahsiyet var yani. Arap edebiyatında söz sahibidir. Yani bir şahsiyettir bu. Büyük bir ilmi mevkidir. Buna soruyorlar mesela İmam Ali Aleyhisselam'ın imametine, vilayetine senin delilin nedir? Yani bu artık Kur'an-ı Kerim'den veya da Peygamber'in sünnetinden delil ikame etmiyor. Diyor ki bana göre en basit delil şudur. İhtiyacul kul ileyh ve istirna'u anel kul. Bir cümle diyor. Herkes ona muhtaçtı, o hiç kimseye muhtaç değil. Bana göre delil şudur ki herkes ona muhtaçtı, o hiçbir kimseye muhtaç değildi. Herkes mutlaka eğer bilmek istiyorduysa Ali'ye gelmek zorundaydı. Hidayet istiyorduysa Ali'ye gelmek zorundaydı. Ama Ali Aleyhisselam, İmam Ali Aleyhisselam ne bilmekte ne hidayette hiçbir kimseye gitmek gibi bir ihtiyacı söz konusu değildi. Ben hidayetimde şuna bir müracaat edeyim, bundan bir yol yordam öğreneyim, bundan bir terbiye alayım, bundan bir bana rehberlik etsin, beni bir ruhumda bir manevi bir etki bıraksın veyahut da bilmediğim bir şeyi bana izah etsin. Böyle bir şey söz konusu olmamıştı. İmamlar hep söyledi yani. Hiçbir zaman imamlar hiçbir boyutta Allah'a giden yolda hiçbir konuda hiçbir kimseye muhtaç değillerdir, olmamışlardır. Bunu onlarla beraber yaşayan dost ve düşman herkes izan ve itiraf ediyor. Ve herkes onlara muhtaçtı. Yani herkes ki bir yerde tıkanıp kalıyordu mutlaka sonunda nihayeten onların kapısını çalmak zorunda kalıyordu ki o tıkandıkları noktada onların eliyle o tıkanıklığı, o sorunu gidersinler. Dolayısıyla mesela bu akli derildi yani bu İmam Ali Aleyhisselam'ın. Yani diyor bak gör işte yani İmam Ali ben bu insanlara bakıyorum. Kim bize önderdi yani akıl hangisini önderdi? Akıl diyor ki bu nur olanı sen önder et. Niye karanlıkta, niye az edeyim ki cehalette sen kendini cehalette olan bir insanı, karanlık olan bir insanı kendine önder edersin. Akıl bunu söylüyor. Bu akli bir deliliydi yani işaret ettim. Ama burada Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ve Peygamber'in sünnetinden bir takım deliller bize sunacak bunları inceleyeceğiz. İlk önce şimdi bu metini burayı okuyalım ki bu bizim yani ihtilafı, oluşan ihtilafın fiili durumu beyan ediyor. Daha sonra delillere geçelim inşallah. İmameti İmam Ali Aleyhisselam der fesli piş kofte şud. Önceki fasılda denildi ki ihtilafı esası Şii ve Ehl-i Sünnet derbari muayyet imamet. Şia'nın ve Ehl-i Sünnet'in bu temel ihtilafı imametin mahiyeti konusunda ve caygahı ondan İslam ve İslam'daki konumu konusunda sebep şu des ki indu guruh bu sebep oldu ki bu iki grup der teyini canişini hakiki peygamber bu iki grup peygamberin hakiki layık olan gerçek gerçek yerinde oturacak halifesinin tayini konusunda ittifak-ı nezer ne daşta başan aynı görüşü paylaşmıyorlar, paylaşmasınlar. Der nezer ehli sünnet fesez peygamber Ebu Bekir bin Ebi Kuhafe. Ehli sünnete göre peygamberden sonra halife Ebu Bekir bin Kuhafe'dir. Ve sibes Ömer bin Hattab'dir. Ve fesez o Osman bin Affan'dır. Ondan sonra Osman bin Affan'dır. Ve serancam Ali bin Ebi Talib. Nihayetinde de İmam Ali aleyhisselam'dır ki bu dört halife Raşidin'dir. Ki bir hulefayı Raşidin merufe bunlara rüşte ermiş, doğru halifeler, dürüst halifeler olarak adlandırılır. Halife ve canişini peygamberen, bunlar peygamberin halifesi ve yerinde oturanlardır. Ama der nezeri Şiye, ama Şiye'ye göre canişini bir hakkı peygamber ve imameti ve imam ümmeti İslami, peygamberin hak yerinde oturan hak halifesi ve İslam ümmetinin hak önder imamı, pesez İşan yani peygamberden sonra Ali ibn Ebi Talib aleyhisselam, Umar aleyhisselamdır. Herçen bu ondan sonra da İmam Ali'nin 11 tane evladıdır. Herçen bir delaili ve pesez rehlet peygamber. Her ne kadar diyor ki İmam Ali aleyhisselam bir takım delillerden, bir takım gerekçelerle peygamberden sonra ne tevanis emelen rehberi, cami İslam'ı rehber ortaya girer. Bu iktidarı, bu gücü bulamadı ki İslam ümmetinin önderliğini amel olarak iktidar olsun. Ve tenha fesez halifeyi du sevvum derpeyi ikbal umumi merdun bereyi müddet penç sale. Ve ancak diyor ki yalnızca üçüncü halifeden sonra halkının ona topluca bir dönüşüme dönüş sağlamasından sonra 5 yıllık bir müddet için bir hilafeti zahiri resim, zahiri anlamda halife oldu. Derhal ki bu zahiri hilafeti. Derhal ki bir şez on zaman niz mesned imamet ezanı veybud. Bundan önce de imamet makamının sahibiydi ve imamet görevini yapmaktaydı. Ama imametin siyasi boyutunu eline çıkmıştı. Çünkü o da artık o biatı gerektiriyordu, o kabulü gerektiriyordu. Kabul etmemişlerdi, orada bir şey yapamıyordu. Goftegüyü alemanı Şii danışmadan ehl-i sünnet derbara in mesela Şia ulemasının ehl-i sünnet alemleriyle bu konudaki konuşmaları, tartışmaları, bahsleri diyor ki çok delilleri çok uzun olmuştur. Goftegüyü alemanı Şii danışmadan ehl-i sünnet derbara in mesela ve ihticacat du guruh ve bunu iki tarafın birbirine karşı getirmiş olduğu ihticacılar yani deliller, hüccet sunmalar, ihticac yani delil getirmek, sünnet hüccet sunmalar. Mebahis-i Büsyar-ı Kusser'de irade tarihinde şey İslami, İslam düşüncesi tarihinde çok geniş kapsamlı bir bahsları keşandı, öne getirmiştir. Çok geniş tartışmalar, çok geniş ilmi bahslara yol açmıştır. Ve Desma-i Telif-i Sedha kitap geldi ve bunlar, bu bahslar yüzlerce kitabın yazılmasına artık şey olmuş, malzeme üretmiştir, desmeye olmuş yani malzeme yaratmıştır. Diyor ki, Bateveccuh ve Kuster'deki bahs, bu bahsin diyor, genişliği yani bu Şia ile Ersun ulemasının arasındaki bahsların çok kapsamlı olması ve mehdudiyet innimiştar ve bu yazının, bu kitabın çok sınırlı olması hasebiyle benaçar bir terh-i mucez pare edileyişi. Diyor ki, burada mecburuz bir özet özet nitelikli Şia'nın delillerinin bazı delillerin özetini imamet konusunda terh edelim yani gündeme getirelim. Şia'nın imamet ve hilafet konu İmam Ali Aleyhisselam'ın peygamberden sonra bila faslı yani arada faslı olmaksızın halife oluşuna getirdikleri delillerin bir kısmının özetini terh etmekle besendek mi konu yetiniyoruz yani bu bahsların özetini burada bak bir kısmına işaret edeceğiz. Tefsilatını ile geniş kitaplarda diyor kendiniz araştırın görün. Diyor ki peki çünkü diyor Şia'ya göre imamet bir ilahi makamdır ve onun delili gerek ilahi bir delil olmalıdır. Allah tarafından gelen bir beyanla o imam o makama gelmelidir. Dolayısıyla Şia diyor ki burada İlahi beyan olarak hem Kur'an-ı Kerim'e hem peygamberin sünnetine müracaat etmiştir. Oradan deliller ikam etmiştir. Dedim ki nezere Şia yegane rahı sübutu sübutu imamet vücudun nesli ya bir tabiri diğer muarrifi hudavend ve peygamberi giramiyuz. Gördük ki Şia'ya göre imametin ispatındaki tek yol nas'ın olmasıdır. Ya nas ya ne? Yani başka bir deyimle Allah tarafından o bir tanıtım ve peygamberin o gerami peygamberi tarafından, o yüce peygamberi tarafından bir tanıtım yoludur. Tek yol budur. Benaberin ispat-ı imameti aleyhümusselam ya imam aleyh, imameti imam aleyhisselam, burada aleyh kelimesinde koyun. Mesela çünkü aleyhisselam dediğine göre demek ki aleyh kelimesi burada düşmüştür. Benaberin buna göre ispat-ı imameti Ali aleyhisselam guruhu isbatı der guruhu mensuz buden on der Kur'an ve rivayet-i nebevis der guruhu isbatı mensuz buden on der Kur'an ve rivayet-i nebevis. Diyor ki buna göre İmam Ali Aleyhisselam'ın imametinin isbatı şuna bağlıdır. Buna müptenidir ki onun İmam Ali Aleyhisselam'ın Kur'an'da ve peygamberin rivayetlerinde tensiz, nasla, tanıtımla tanıtılmış olmasına bağlıdır. Buna bağlıdır. Gerek ilk önce bu konuyu biz beyan edelim. İmameti Ali Aleyhisselam der Kur'an. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de İmam Ali Aleyhisselam'ın imametine dair ayetler var mıdır? Diyor ki ilk başta şunu diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de İmam Ali Aleyhisselam'ın bizatihi ismi anılarak mesela Ali İbni Ebi Talib diye ismi anılarak peygamberden sonra budur sizin halifeniz. Böyle bir tabir söz konusu değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de İmam Ali Aleyhisselam'la ilgili çok ayetler var. Ama bu ayetlerin hiçbirisinde böyle bir şey söz konusu değil ki mesela diyelim ki o ayetlerde bizatihi İmam Ali Aleyhisselam'ın ismi anılarak beyan edilsin. Şunu arz edeyim ki Kur'an-ı Kerim'de İbn Abbas diyor ki İbn Abbas ve keza bu diğer bu Ehl-i Sünnet kaynaklarında da böyle. Kur'an-ı Kerim'de 80 tane ayet var ki sadece hastır İmam Ali Aleyhisselam'a. Yani bu 80 ayet hiçbir ferd hakkında değil. Bunda hiçbir Müslüman ortak değil İmam Ali Aleyhisselam'a. 80 tane ayet var ki bu özgüdür İmam Ali Aleyhisselam'a. Şimdi okuyacağımız ayetler onlardan birisidir ve daha sonra okuyacağımız ayetler ikisi. Yani 80 tane bu çeşit ayet var ki İmam Ali Aleyhisselam'a özgüdür. O diyor ki Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'de İmam Ali Aleyhisselam müminlerin, takvalların faziletinden bahseden bütün ayetlerde diğer herkeslerin ortaktır ve belki onların en önde gelenidir. Yani eğer bir yerde Allah Teala müminleri temcid ediyorsa, övüyorsa, onlara bir fazilet, bir üstünlük beyan ediyorsa, onları mesela diyelim ki ikramla anıyor ise, bu İmam Ali Aleyhisselam bunlarda ortaktır. Belki ortaklıktan öte onların emiridir, onların önde gelenidir, en önde gelen şahsiyetidir. Yani iman ehli. Ama Kur'an-ı Kerim'de 80 tane ayette var ki hiçbir mümin ne konumda olursa olsun o ayette İmam Ali Aleyhisselam'la ortak değil. Bunlar İmam Ali Aleyhisselam'a özgü sadece onun hakkında inmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de İmam Ali Aleyhisselam'dan çok bahsedilmiştir. Özellikle 80 ayet hasdır İmam Ali Aleyhisselam'a. Ama bunların hiçbirisinde İmam Ali Aleyhisselam'ın ismi anılarak zikredilmemiş. İsmi niye anılmamış? Yani bu ayeti inerken herkes bilmiş bu ayeti İmam Ali Aleyhisselam hakkında indiğini. Peygamber de öyle tatbik etmiş. Peygamber de ile izah etmiş. İnsanlar öyle duymuşlar peygamberden. Demişler ki bu ayet Ali'den bahsediyor. Ama niçin Kur'an-ı Kerim'in bizatihi metninde İmam Ali Aleyhisselam'ın ismi zikredilmemiş? Bunun bir hikmeti mutlaka var. Ama hikmeti nedir? Onu tam olarak biz şey demiyoruz. Yani bu Allah'ın bileceği bir konudur. Ama zihne gelen bir takım ihtimaller de söz konusu yani söz konusudur yani bir takım ihtimaller de var ki şayet Bunlar neden olmuş ki Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'ın bizatihi kendi ismi anılarak zikredilmemesine. Ki o ihtimalları inşallah sizin kendiniz düşünün. Ben şurada burada bahsetmeyeyim. Eğer gerekli görürseler de ben arz ederim daha sonra. Velhasıl biz demiyoruz ki İmam Ali Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ismi anılarak peygamberden sonra sizin önderinizdi. Böyle bir bahset geçmemiş Kur'an-ı Kerim'de. Ama İmam Ali Aleyhisselam'ın vasıflarıyla, yaptığı işlerle tanıtılmış ve denmiş ki işte bu vasıfların ve bu işlerin sahibi sizin velinizdir, sizin büyüğünüzdür, sizin yani önümüzde olması gereken şahsiyettir. Vasıflarıyla tanıtılmış. Bu cümleden işte bu ayetin vilayet ayeti olarak meşhur olan bu ayeti kerimelik innema veliyukumullah, sizin veliniz ancak Allah'tır ve Resuludur ve Resul ve o müminlerdir ki namaz kılarlar ve zekat verirler ve hum rakiun, rükû halindeyken zekat veriyorlar. Bu ayeti kerimede az edeyim ki şimdi asacağız. Bu İmam Ali Aleyhisselam'ın hakkında İmam Ali'ye özgü olarak inen bir ayeti kerimedir. Burada da bizatihi yine Müslümanlara hitap ediliyor. İnnemâ veliyyukumullah, sizin ve ey Müslümanlar, ey müminler, sizin veliniz Allah'tır. Tamam. Resuludur. Bu da tamam. Bir de bu özelliği taşıyan müminlerdir ki bunlar namaz kılırlar, zekat verirler ve ruku halindeyken bu işi yaparlar. Bu işi, bu ayeti kerime ki bu mümini ki zekat vermiştir, yani sadaka vermiştir, fakire yardımda bulunmuştur namaz esnasında, rükuda iken bu İmam Ali Aleyhisselam'dan başkası olmamıştır. Yani bu ayet-i kerime inmeden önce İmam Ali Aleyhisselam mescitte namaz esnasındayken bir fakir gelmiş ve bir yardım talebinde bulunmuş. O aslında da İmam Ali Aleyhisselam namazda rükuya varmıştır. Rükü halindeyken parmağındaki üzüğü o fakire uzatarak, fakir parmağındaki üzüğü çıkarıp almıştır. Ve ardından bu ayet peygambere inmiştir. Ve peygamber de işte bizatihi sevinçle mescide gelerek bu ayetin işte Ali Aleyhisselam hakkında indiğini Müslümanlara izah etmiştir. Şimdi bu ayetle ilgili bizim bahsedeceğimiz bir nükte buradadır. Birinci nükte budur ki bu ayeti kerimede veli kelimesi üzerinde durmamız lazım. Yani bu diyor ki sizin veliniz. Veli, biz arz edeyim ki bir Arapça terimdir. Biz de kullanıyoruz. Veli kelimesini biz nerede kullanıyoruz? Bir kimsenin velisidir diyoruz. Çocuğun velisi. Çocuğun velisi yani ne? Yani çocuğun ihtiyar sahibidir. Çocuğun işleri ona aittir. Onun az edeyim ki yönetim ona aittir. Hangi okula yazdıracak, hangi okuldan alacak, nasıl terbiye edecek. Veli kelimesi biz burada kullanıyoruz. Mesela çocuğun velisi derken hemen aklımıza çocuğun ihtiyar sahibi, onun yönlendirici, onu idare edici, onun bütün işlerini tedbir edici kimse olarak görüyoruz. İşte bu ayet-i kerimede veli de aynı anlamda. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki sizin veliniz Allah'tır. Yani Allah'tır ki bizim ihtiyar sahibimizdir. Yani biz bütün işlerimizde Allah'a teslim olmalıyız. Bizi yöneten Allah olmalıdır. Bu Allah'ın vilayetinde bizim bir hiçbir itirazımız olamaz. Çünkü Allah Tebarek ve Teala aslında vilayetin asıl makamı Allah'a aittir. Yani idare, mülk, sevk etme, yönetme hakkı bizatihi Allah'a aittir. Niçin? Çünkü Allah Tebarek ve Teala maliktir. Bir kimse bir şeyin mülkü onun elinde olursa vilayetin temelinde mülkiyet yatar. Yani Allah Tebarek ve Teala bütün evrenin malikidir. Çünkü var eden odur. Bir şey, bir insan bir işi oluşturursa işi yapan o işin maliki olur. Bir şeyi üreten onun malikidir. Bir emeği ortaya koyan o emeğin malikidir. Allah Tebarek ve Teala bu evreni icat ettiğine göre ve evrenin bütün varlığı, hem varlığı hem varlığına ait bütün donanımları her boyutuyla ne var ise Allah'ın icadıyla oluştuğuna göre evren baştan sona her şey mülkün, Allah'a mülk. Lillahi mulkus semavati vel arz. yerin göğün mülkiyeti ve yerde göğün olan her şeyin mülkiyeti Allah'a aittir. Çünkü Allah maliktir diye o zaman yönetim de ona aittir. Yani burada ferman onun elindedir. Çünkü mülkte mülk maliktir ki ferman sahibidir mülk konusunda. Mülkü tasarruf etmekteki ferman sahibi malike aittir. Bu hiçbir şekilde kuşku götürmeyen bir noktadır. Allah ki bu mülki, bu hakka sahiptir. Allah Tebaka Teala kendisinden sonra kendi vilayetinden kaynaklanan bir vilayeti Resuluna veriyor. Diyor ki, Resul da sizin velinizdir. Yani bu benim asıl vilayetim min ki bizatih bana aittir. Bil gayr, benden kaynaklanan şeyle, nispetle, çünkü o benim Resulumdur diye, benim elçimdir diye, benimle ilintilidir diye, ben benim vilayet, bizzati olan vilayetimden bil gayr ona veriyorum. O da aynı vilayet sahibidir. O da yine tasarruf yetkisi onda da vardır. Emir, ferman yetkisi onda da var. Yönetim yetkisi onda da var. Ama Resul da bizatih değil. Nedir? Bil gayr. Allah'a atfen bu yetkiye sahiptir. Allah'ın Resulü olduğundan dolayı bu yetkiye sahiptir. Peki başka var mıdır? Allah Teala bir de vasıfları tanıtıyor diyor. Bir de o mümindir ki, o müminlerdir ki çoğuldur, çoğul olmasının sebebinde diyeceğiz delerden dolayıdır. O müminlerdir ki bu vasfı sizin aranızda gerçekleştirdi. O da sizin velinizdir. Yani Resul'dan sonra o da yine vilayet makamına sahip oldu. Onun da vilayeti bil gayridir. Yani sıralama böyledir. Allah'ın vilayeti bizatihi, sonra Resul'ün vilayeti bil gayr ikinci derece, sonra üçüncü derecede bu vasıflarıyla tanıtılan müminler. Bunlar da aynı vilayet sahibidirler. Yani aynı kelime, veli kelimesi aynı anlamda kullanılır. Bu durumda veli Allah'ta ne ifade ediyorsa arz edeyim ki Resul'da da aynı ifade ediyor ve müminlerde de aynı ifade ediyor. Ve kum diye hitap etmiş. Yani manası budur ki bu ayetin muhatabı olan kum siz. Kimdi sizden maksat? Yani bu ayeti kabul eden sizler. Ayeti kabul edenler kimler? Yani Müslümanlar. Ey Müslümanlar, siz ki Kur'an'ı kabul ediyorsunuz, bu ayet size hitaben gelir. Sizin verdiğiniz Allah'tır. Allah'ı dinleyin. Resulü'dür, onu dinleyin, ona itaat edin. Üçüncüsü de bu vasıflarıyla tanıtılan kişi. Ki bu kum diye dediğine göre bu vellezine amenuyu bu kumun üstüne çıkarmış oldu. Sizin velileriniz yani kumun üstündedir. Kumun üstünde olan kimdir? Allah'ı tabi olan. Resulü'dür, Allah'a tebaen. Bir de bu vasıfları. Dolayısıyla bu kum arz edeyim ki bu vasıfla tanıtılan artık o kumdan kastedilen kimseler değil. Kumdan kastedilen kimler kimselerdir? İslam'a inananlar yani müminler. Yani diğer müminler. Ki bu vasıf onlarda söz konusu değil. Bu arz edeyim ki burada demek ki biz veliyi böyle anlıyoruz bu ayette. Bu ayetteki vilayetten bunu anlıyoruz. Bu ayette arz edeyim ki Ehl-i Sünnet demiş ki kardeşim niye böyle anlıyorsunuz? Öyle anlamayın. Bu ayeti başka şekilde de anlayabiliriz. Nedir? Ne anlayabiliriz? Diyor siz bu ayeti kerimeyi bu şekilde yorumladığınızdan dolayı dediniz ki tasarruf emir sahibi, yetki sahibi, ferman sahibi Allah'tır, Resul'udur ve bu müminler de o dediğiniz aledir. Öyle anlamayın. Veli kelimesinin manası sadece o değil ki. Peki veli kelimesinin başka ne anlamı olabilir? Diyor velinin kelimesinin bir manası da yardımcıdır. Yardım manası. Veli bazen yardım anlamına kullanılır. Ma lehum min veli mesela, ya mesela neyse burada mümkün değil. Veli yani yardımcı. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde veli kelimesi yardımcı anlamında kullanılmış. Başka var mıdır başka anlamı? Başka anlamı da vardır. Dost, mehbub, sevgili anlamında kullanılmış. Sizin mehbubunuz, sizin dostunuz, sizi seveniniz, sevileniniz. Bu da var. Niye siz oradan hemen diyorsunuz ki bu illa da vilayettir ki bu anlamı veriyorsunuz ki o zaman da diyorsunuz ki peki o zaman gerek peygamberden sonra ferman sahibi Ali olsun. Bu şekilde yorumlayalım. Buna diyor ki kardeşim, Şia diyor ki bu ayeti sizin dediğiniz yani sevgi sevilen ya seven yardımcı olan ve yardım edilen anlamına yorumlamamız mümkün değil. Bu ayetin kendisinde bir karine var, bir emare var. O emare buna engel oluyor. Hangi emaredir? O da innema kelimesidir. Ancak kelimesidir. Ancak kelimesi yani ne? Ancak demek yani bir şeyi sınırlamaktır. Ancak böyledir. Yani bunun ötesinde bir şey olamaz. Çünkü bu ancak kelimesi, innema kelimesi bu ayette kullanılmıştır. Bu sınır getiriyor. Bu sınırdan anlıyoruz ki buradaki sizin dediğiniz anlam kastedilmemiş. Bizim dediğimiz anlam kastedilmiş. Nasıl sınır, sınırdan neyi anlıyorsunuz? Diyor ki bakınız, Müslümanların birbirlerini sevmesinde bir sınır var mı? Yani mesela diyelim ki Müslümanların birbirlerini sevmesi umumdur. Sevgi, bütün Müslümanlar birbirlerini sevmekle mükelleftirler. Bütün Müslümanlar birbirlerine yardımcı olmakla mükelleftirler. O zaman buradaki bu sınır kelimesini Allah'la sınırlamak, Allah, ancak Allah, Resulü ve bu vasıfları koyak, atfeden, yani bu ruku halindeki zekat veren kişiyle sınırlamak anlamında bu şeyi getirdiğine göre ve burada da ancak kelimesini koyduğuna göre anlıyoruz ki biz eğer böyle desek sizin yardımcınız, sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resuludur ve bu mümindir deseniz olmuyor. Niye? Çünkü bu müminle sınırı değil ki dostluk. Bu müminle sınırı değil, yani o rükuda zekatı verenle sınırı değil ki. Belki bütün Müslümanlar arasında yaygın olan bir konumdur bu. Dolayısıyla madem ki bu ayeti kerime burada başta sınır koyuyor. Diyor ki bu veli münhasırdır bu üçünden. Ötesine geçmesin. Bu üçüne münhasır olabilecek vilayet, dostluk olamaz, yardım olamaz çünkü bu genel. Peki başka ne olabilir? Başka biliyoruz ki Allah'a mahsus olan, peygambere mahsus olan hangi vilayet Allah ve peygambere mahsustur? Ferman sahibi olmak. Allah Teala ferman sahibi olma vilayetini bir de burada üçüncü bir ferde de atfetmiş oldu. O da bu vasıftaki olan mümin. Demek ki burada anlıyoruz ki bu veli kelimesi bu ayette bize gösteriyor ki ey Müslümanlar bakınız dikkatli olunuz. Bu üçünün fermanını dışına çıkmayınız. Allah'ı, Resul'u ve bu vasıftaki mümini merci kabul ediniz. Başka merci söz konusu olmasın. Dolayısıyla bu ayeti kerime Şia diyor ki delalet ediyor İmam Ali Aleyhisselam'ın peygamberden sonra ferman sahibi olması gerektiğine bu beyan ettiğim takrirle. Şimdi okuyalım metni okuyalım. İmameti Ali Aleyhisselam der Kur'an bir sureti serih ez Ali ibn Abi Talib nam burada ne şu ders? Kur'an-ı Kerim'de açıkça İmam Ali Aleyhisselam'dan isim anılmamıştır. İsim anılmamıştır. Ba in hal şunari ez ayati Kur'an-ı Kerim. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetleri, bir tidad ayetleri çinanen öyledirler ki ba teveccüh bi şe'ni nuzulunha onların nazil olmaz şe'ni sebebine baktığımızda ve rivayet-i firavani ki der beyanı onu var şüphesiz ve bu ayetlerin beyanında açıklamasında gelen rivayetleri çok fazla rivayetlere baktığımızda bir roşeni ber imameti Ali Aleyhisselam ki bu ayet o zaman açıkça İmam Ali Aleyhisselam'ın imametine ve hilafeti bilafes ve onun bilafes halife olması gerektiğine, peygamberden hemen sonra halife olması gerektiğine delalet mi kunen, bu ayetler delalet etmektedirler. Derince bereyin numune bir duaya işaret mi kunem diyor, burada iki tane ayete örnek olarak işaret ediyoruz. Birincisi ayeti vilayettir. İnnemâ veliyyukumullah sizin veliniz ancak Allah'tır ve Resuluhu ve Resuludur. Vellezîne ve o kimselerdir ki âmenu iman ettiler. Ellezîne o iman edenler ki yugunûne selat namaz kılıyorlar ve yutûne zekat zekat verirler ve hum râkûn ve rükû halinde iken. Veliyye şuma tenâ hudâ ve peygamberu sizin veliniz ancak Allah ve Resuludur. ve kesane ki iman averden ve o kimseler iman getirdiler. Hemen kesane ki namaz der, berpa midaren namaz kılıyorlar. Derhal ruku zekat midaren ruku halindeki zekat veriyorlar. Delalet-i in ayet ber İmamet-i Ali Aleyhisselam ve teveccüh bir mukaddemat-i çend roşenmiş ve diyor ki bu ayetin İmam Ali Aleyhisselam'ın vilayetine, imametine devlet etmesi birkaç mukaddime ile, birkaç noktaya teveccüh ile ortaya çıkmaktadır, aydınlanmaktadır. Birinci nokta şe'n-i nuzul ayet. Bu ayet niçin inmiş, ne zaman inmiş? Bu ayetin şe'n-i nuzulu şudur ki imamet arz ettiğim gibi İmam Ali Aleyhisselam peygamberin camisinde namaz kılarken fakir gelmiş ve yardım dilemiş, kimseden bir ses çıkmamış. İmam Ali Aleyhisselam parmağında yüzüğü ruku halindeki ona vermiş. Şe'n-i nuzul budur. Müsyar ez müfessiren ve muhaddisan, çi ez şiye ve çi ez ehl-i sünnet. Birçok müfessirler ve muhaddisler, ister şiyada ister ehl-i sünnetten, nakli kerden nakletmişler ki, in ayet der şe'ni Ali aleyhisselam nazil şüdes. Bu ayet İmam Ali aleyhisselamın hakkında nazil olmuştur. Mezmun-u müşterek rivayeti nakli şüde anes ki, bu olayı, bu hadiseyi anlatan rivayetlerin ortak noktaları, yani tefsiratları, farklılıkları var anlatmalarında ama hepsinin ortak noktası şudur ki, Ruz-i müstemendi varid-i besil geldi. Bir gün bir fakir, müstemen yani fakir, bir fakir peygamberin camisine geldi ve tegazayı kovek, numut ve yardım diledi. Ve der in hengam Ali aleyhisselam der hali ki der rukubud. Ve bu durumda İmam Aleyhisselam ki rukudaydı. En kuşler hişra bir ubehşit, kendi yüzünü ona hediye etti, verdi ki o yüzüğü kendisi çıkardı. Benaberin bu durumda diyor ki bu ayet indir o zaman. Benaberin maksud ezvellezine amın. Dolayısıyla وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ bu ayetin bu bölümden maksat deraye mordubes şahsi Ali ibn Abi Talib es. Bu ayet bu İmam Ali Aleyhisselam'ın bu fiilini beyan ediyor. Bu işini beyan ettiğine göre maksat burada İmam Ali Aleyhisselam'dır. Şimdi bu demek ki şe'n-i nuzul İmam Ali Aleyhisselam hakkında indiğinde yani İslam müfessirlerinin çoğunluğu, muhaddislerin çoğunluğu bunu bu şekilde aktarmışlardır. Elbette burada çoğunluk kelimesini kullandığına göre bir azınlık da vardır. Bazı azınlıklar bu konuda şüphe duyacak mesela şekilde beyanları vardır. Bazıları bu konunu başka şekilde anlatmaya çalışmışlardır. Ama sahih olan odur ki arz edilmiştir. Yani mütevatir gelen bu boyuttur. Ve arz edeyim Şia'nın ve sünnetin önde gelen şahsiyetler bu boyutu kabul ediyorlar. Ama bazıları da ki özellikle Emeviler, mesela taraftarı olanlar bunlar, bakmışlar ki burada bir halel yaratmak için bir takım yalanlar da ortaya atmaya çalışmışlardır.
Hocam,
buyur efendim.
Bu ayın azalıktan sonra, yani Hazreti Ali olduğu kesin yaşıktan sonra, yani zamanlar tarihte hiç kimse böyle bir ameli yapmamış mı?
Ameli yapsa bile bunu diyorlar mesela diyelim ki bu ameli bu ayet indikten sonra bunu ehl-i sünnet kaynaklarında var ki Ömer diyor ben de parmağımdaki yüzükler hep ruhi halinde istedim verdim ama hiçbir zaman ayet benim hakkımda inmedi. İsterim buna şey olayım. Yani az edeyim ki önemli olan bir işi yapıyorsun. Mesela namazı herkes kılar. Ama bir namaz var ki o onay alıyor. Az edeyim ki orucu herkes tutar ama bir oruç var ki onay alıyor. Sadakayı herkes verir ama bir sadaka var ki onay alıyor. İmam Ali önemli olan bunun bizatihi Allah tarafından bir fert tarafından ona bir her fert hakkında onaylanması ama diğer fertler hakkında mübhem koyulması. Dolayısıyla başkaları verseler bile parmaklarındaki yüzüğü bu ayetin kapsamı dahiline girecekleri hiç malum değil. Belki girmedikleri malumdu. Çünkü bu durumda riya için vermiş oluyorlar. Yani bir amaç için. Ben de bu ayeti mesela benim de hakkı bunu bana şamil olsun. İmam Ali Aleyhisselam parmağındaki yüzüğü verirken ayet insin diye vermemişti. O sırf Allah için vermişti. Onlar ayete girmek için veriyorlar. Dolayısıyla bu riya olur ve Allah için olmuyor efendim. Tamam ayetin değerlerinde kaldık. Sallallahu aleyhi ve sellem.